Ayrım 4.
Hemen hemen tüm ilkel insanlar için oldukça tanıdık bir manzaraydı. Bu koşullarda gerek erkeğin gerekse ev halkının diğer üyelerinin ihtiyaçlarını ailenin bitkisel stoğu karşılamak zorundaydı. Antropoloji. Böylece en güvenilir yiyecek ikmali erkek avcılar tarafından değil, bitki toplayıcı kadınlar tarafından sağlanmaktaydı. Ama kadınlar da avcıydı. Onlar da küçük hayvanları avlarlardı. Toprağı kazık, kök, yumru, bitki ve benzeri toplamanın yanı sıra tırtıllar, böcekler, kertenkeleler, yumuşakçalar ve yabani tavşanlar, keseliler gibi küçük hayvanları yakalarlardı. Kadınların bu faaliyetlerinin büyük önemi vardı. Çünkü yakalanan hayvanların çoğu kampa canlı olarak getirilirlerdi ve bunlar hayvanların ehlileştirilmesi ve evcilleştirilmesinde ilk tecrübe ve deneyler için temel oluşturmuşlardır. Böylece daha sonra hayvan yetiştiriciliğinde doruğuna varacak olan o muazzam önemdeki hayvan evcilleştirme tekniklerini başlatan kadınlar oldu. Bu evcilleştirmenin kökleri de analıkta yatmaktaydı. Bu konuda Mason şöyle yazıyor. İlk evcilleştirme aciz yavrulara sahip çıkılmakla başladı. Yavru kuzular ya da buzağılar avcının evine getiriliyordu. Ana ve çocuklar tarafından bakılıp besleniyor, hatta ana tarafından emziriliyordu. Kadının yabanıl yaratıkları kafese koyması ve ehlileştirmesi konusunda sayısız örnekler verilebilir. Kadınlar özellikle evcil hayvanların süt ve yün veren türleriyle her zaman ilgiliydiler. İbit. Kadınların yiyecek toplama faaliyetinin bir yanı böylece hayvanların evcilleştirilmesinin keşfine yol açarken bir başka yanı da tarımın keşfine yol açıyordu. Bu da topraktan yiyecek çıkartmak için kadınların kazma sopası, insanlığın en eski aletlerinden biri, kullanmalarıydı. Kazma sopası dünyanın bazı geri bölgelerinde bugün bile kadının bebeği kadar ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin Nevada ve Wyoming'de Shoshone yerlileri keşfedildikleri zaman beyazlar onlara kazıcılar adını verdiler. Çünkü yiyecek ikmalinde hala bu tekniği kullanıyorlardı. İşte kazma sopasıyla yaptıkları bu faaliyetler yoluyla kadınlar sonunda tarımı keşfettiler. Sir James Fraser bu sürecin ilk aşamalarını gayet güzel betimlemektedir. Avustralya'daki Orta Victoria yerlilerine örnek vererek şöyle yazmaktadır. Kök kazmak için kullandıkları alet 2-2,5 metre uzunluğunda, ateşte sertleştirilmiş, ucu sivri, aynı zamanda saldırı ve savunma silahı olarak da iş gören bir sopaydı. Burada kazmaktan toprağı düzenli biçimde işlemeye geçmelerini sağlayan bazı adımları görebiliriz. Uzun sopa sertçe toprağa sokuluyor, sallanarak toprak gevşetiliyor ve bu toprak sol elin parmakları ile kavranıp dışarı atılıyor. Bu şekilde büyük bir süratle kazabiliyorlar. Ancak elde edilene oranla harcanan emek çok büyüktür. Çevresi yaklaşık 1,5 santimetre olan bir yer elması çıkarmak için yaklaşık 900 santimetre kare alanında 60 santimetre derinliğinde bir çukur kazmak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle kadın ve çocukların zamanlarının önemli bir kısmı bu şekilde geçiyor. Yer elmasının bol olduğu verimli bölgelerde toprak çukurlardan kalbura dönüyor, tam anlamıyla delik deşik oluyor. Kök ve yer elması aramak için toprağı kazmanın yarattığı etkiler, toprağın zenginleşip bereketlenmesi, böylece de kök ve bitki miktarının artması olmuştur. Kazma sopaları ile böylece altüst edilen topraktaki tohumların savrulması doğaldır ki buna ayrıca katkıda bulunacaktır. Tohumların savrulması ve bunların bir kısmının rüzgarla uzaklara taşınması muhakkak meyvasını vermiştir. The Golden Bug, Altın Dal. Zamanın akışı içinde kadınlar bahçelerdeki otları ayıklayıp büyüyen bitkileri koruyarak doğaya yardım etmesini öğrendiler ve nihayet tohum ekmesini ve bunların büyümesini beklemeyi öğrendiler. Yalnızca nicel ve nitel bir gelişmeyle kalınmadı. Aynı zamanda yepyeni bitki ve sebze türleri geliştirildi. Schappel ve Cohn'a göre toprağın işlenmesi yoluyla ayıklayıcı süreç birçok yeni tür yaratmış ve eski türlerin niteliğini derinden değiştirmiştir. Malezya'da insanlar 2 metre kadar boyunda ve 30 santimetre genişliğinde yer elması yetiştiriyorlardı. Avustralyalıların topraktan kazıp çıkardıkları yabani köklerse ancak parmak kalınlığındadır. Principles of Anthropology, Antropolojinin ilkeleri. Mason tarımda atılan adımları şöyle özetliyor. İlkel tarımın evrimi önce sebze aramak, onların yetiştiği yerlerin yakınına taşınmak, otları ayıklamak, tohum ekmek, elle biçmek ve nihayet çiftlik hayvanlarının kullanımı şeklinde gelişti. Op.cit. Gordon Child'a göre önemli tüm besin bitkileri ve keten ve pamuk dahil bütün bitkiler uygarlık öncesi dönemde kadınlar tarafından keşfedilmiştir. Tarihte neler oldu? Tarımın ve hayvanların evcilleştirilmesinin keşfi insanlığın yiyecek toplama çağından yiyecek üretme çağına geçmelerine olanak vermiş ve bu iki keşif insanlığın besin kaynakları üzerindeki ilk zaferini oluşturmuştur. Bu zafer kadınlar tarafından kazanılmıştır. İnsanların yanı sıra hayvanlar için de yiyecek sağlayan büyük tarım devrimi, kadınların kazma sopaları ile yaptıkları işin en büyük başarısıdır. Bununla birlikte yiyecek ikmali üzerinde denetim kurulması, sırf doğaya ve doğanın bereketliliğine güvenmenin ötesinde bir anlam taşıyordu. Bu denetim her şeyden çok kadının kendi emeğine, kendi öğrenmesine ve yenileme, yaratma yeteneğine güvenmesini gerektiriyordu. Kadınlar her bitki ya da tahıl türüne uygun özel tarım yöntemlerini bulmak zorundaydılar. Harmanlama, taneleri savurma, öğütme ve benzeri teknikleri öğrenmek ve toprağı işlemek, ekini biçip ürünü depolamak ve sonra bunu yiyeceğe çevirmek için gerekli tüm özel aletleri icat etmek zorundaydılar. Başka bir deyişle yiyecek ikmalini denetim altına alma mücadelesi yalnızca tarımın gelişmesi sonucunu doğurmadı, aynı zamanda İmalat ve bilimin ilk temel öğelerinin oluşturulmasına da yol açtı, Mason'ın yazdığı gibi. Kadının tüm çalışma yaşamı yiyecek kaynakları çevresinde geçmekteydi. Ham maddelerin dolaşarak temin edilmesinden, yemeğin hazırlanıp yenmesine dek aşılan yol boyunca süreklilik gösteren ve çevrenin kendisinden doğan bir meslekler zinciri vardır. Op.cit. Çalışma hayatı, bilim ve tıpta kadınlar. Cinsler arasındaki ilk iş bölümü çoğun basitleştirilmiş ve yanılgıya götürücü bir formülle betimlenmiştir. Denilir ki erkekler avcı savaşçıydılar. Kadınlar kampta ya da barınakta oturup çocuk büyütür, yemek pişirir ve geri kalan işleri yaparlardı. Bu betimleme ilkel hanenin sadece modern evin ilkel bir karşılığı olduğu anlayışına yol açmıştır. Buna göre ilkel toplumda erkekler toplumun tüm ihtiyaçlarını karşılarken, kadınlar yalnızca mutfak ve çocuk büyütme işlerine bakıyorlardı. Böyle bir kavrayış gerçeklerin alabildiğine çarpıtılmasıdır. Yiyecek teminindeki farklılaşmadan başka, üretimin daha yüksek biçimlerinde cinsler arasında hemen hemen hiç iş bölümü yoktu. Bunun basit bir nedeni vardı. İlkel toplumun tüm çalışma yaşamı kadınların ellerindeydi. Örneğin yemek pişirmek, bizim bildiğimiz modern evlerdeki yemek pişirmek değildi. Yemek pişirmek, kadınların ateşin keşfedilmesi, denetim altına alınması ve yönlendirilmiş ısı vermedeki ustalıkları sonucu edindikleri tekniklerden yalnızca biriydi. Doğadaki bütün hayvanlar ateşten korkar ve kaçarlar. Yine de ateşin keşfedilmesi en azından yarım milyon yıl öncesine, insanlığın tam anlamıyla insan olmasından öncesine dayanır. Bu büyük zaferle ilgili olarak Gordon Child şöyle yazmaktadır. Ateşe hakim olurken insan büyük bir fiziksel gücü ve belirgin bir kimyasal değişikliği denetim altında tutuyordu. Çünkü tarihte ilk kez doğanın bir yaratığı doğanın büyük güçlerinden birini yönetiyordu. Ve gücün kullanılmasının da denetleyen üzerinde bir tepkisi olacaktı. Ateşi beslerken ve söndürürken, bir yerden başka bir yere taşır ve kullanırken, insan öteki hayvanların davranışından devrimci bir kopuş gerçekleştirdi. Böylece insanlığını ortaya koyuyor ve kendini oluşturuyordu. Kendini yaratan insan. Ateşin keşfini izleyen bütün başlıca pişirme teknikleri, ızgarada pişirme, haşlama, kızartma, fırında ve buharda pişirme ve benzeri kadınlarca geliştirildi. Bu teknikler ateşin ve yönlendirilmiş ısının özellikleri üzerinde sürekli deneylerin yapılmasını kapsıyordu. İşte bu deneyler sırasında kadınlar, İleride kullanılmak üzere yiyeceklerin korunması ve saklanması tekniklerini geliştirdiler. Ateş ve ısı yardımıyla kadınlar gelecekteki ihtiyaçları için hayvansal ve bitkisel besinleri kurutup muhafaza ettiler. Ancak ateş bundan çok daha fazlasını temsil ediyordu. Ateş ilkel toplumda aletlerin aletiydi. Onun bu durumu modern toplumda elektriğin ya da hatta atom enerjisinin denetim altına alınıp kullanılmasıyla bir tutulabilir. İşte bütün ilk saniyeleri geliştiren ve aynı zamanda yaptıkları işlerde ateşin bir alet olarak yararlarını ortaya çıkaran kadınlardı. Kadınların ilk çalışma yaşamı yiyecek ikmalinde odaklaşmıştı. Yiyeceklerin hazırlanması, korunması ve saklanması, kapkacak, fırın, kiler ve benzeri uygun teçhizatın keşfini gerektiriyordu. İlk erzak depolarını, tahıl ambarlarını, kilerleri inşa edenler kadınlardı. Bu tahıl ambarlarından bazılarını toprak kazarak yapmış, duvarlarını sazlarla örtmüşlerdi. Islak bataklıklı yerlerde ise kilerleri toprağa çakılı kazıklar üstüne yaptılar. Tahıl ambarlarındaki erzağı haşereden koruma ihtiyacı başka bir hayvanın, kedinin, evcilleştirilmesine yol açtı. Mason şöyle yazmakta. Tahıl ambarının keşfi ve yiyeceği haşereden koruma rolünde dünya kadınlara kedinin evcilleştirilmesinden dolayı şükran duymalıdır. Kadınlar ambarları korumaları için yabanıl kedileri ehlileştirmişlerdir. Op.cit. Yiyeceklerdeki zehirli ve zararlı kısımları ayıranlar da kadınlardı. Bu işlemde doğal haliyle yenmesi mümkün olmayan şeyleri yeni bir besin kaynağına dönüştürmek için çoğu kez yönlendirilmiş ısı kullandılar. Yine Mason'ın yazdığı üzere, birçok ülkede doğal halleriyle zehirli ya da çok acı ve ekşi bitkiler vardır. Buralardaki kadınlar, kaynatmanın ya da ısıtmanın bu zehri ya da istenmeyen tadı aldığını birbirlerinden bağımsız olarak keşfettiler. İbit. Örneğin manyok doğal haliyle zehirlidir. Ancak kadınlar sepet içinde ezip zehirli kısmını atarak, kalanını da ısıtarak yok etme gibi karmaşık bir işlem sonucu bu bitkiyi yenilebilir bir hale getirmişlerdir. Yenilmez bir sürü bitki ve madde kadınlar tarafından sınai işlemlerde kullanılmış ya da bunlardan ilaç yapılmıştır. Dr. Dan McKenzie, bitki dünyasını yakından tanımaları sonucu ilkel kadınlar tarafından keşfedilen yüzlerce bitkisel tedavi sıralamaktadır. Bunların bazıları hala aynı şekilde kullanılmaktadır. Bazıları biraz geliştirilmiştir. Aralarında uyuşturucu özelliklerinden dolayı kullanılan önemli maddeler vardır. The Infancy of Medicine, tıbbın çocukluğu. Örneğin kadınlar çam katranı ve neft yağını, bugün cüzzam tedavisinde kullanılan şalmogra yağını keşfetmişlerdir. Akasya, alkol, badem, çadır uşağı otu, pelesenk, hint fındığı, betel, kafein, kafuru, karaman kimyonu, yüksük otu, çam sakızı, arpa suyu, lavanta, keten tohumu, maydanoz, karabiber, nar, gelincik, ravent, süt otu, şeker, pelin otu ve daha yüzlercesinden ilaç yapmışlardır. Yapıldıkları maddenin nerede olduğuna bağlı olarak bu keşifler, Güney Amerika, Afrika, Kuzey Amerika, Çin, Avrupa, Mısır ve benzerinden gelmektedir. Kadınlar ilaç yapmak için bitkilerin yanı sıra hayvansal maddeleri de kullanmışlardır. Örneğin yılan zehrini yılan ısırmalarına karşı kullanılan bir seruma dönüştürmüşlerdir. Bugün de bu panzehir yine hazırlanmaktadır. Yiyecek ikmali ile bağlantılı işlerde yiyeceği koymak, taşımak, pişirmek, depolamak, yemek ve içmek için her tip kap kacak gerekliydi. Doğal çevreye göre bunlar tahta, ağaç kabuğu, hayvan postu, örülü lifler, deri ve benzerinden yapılırdı. Nihayet kadınlar kilden çömlek yapma tekniğini keşfettiler. Tahta kapların yapılmasında ateş bir alet olarak kullanılmıştı. Mason bu tekniği betimler. Aynı tekniğin daha sonra nasıl kano ve diğer tekne yapımında kullanıldığı kolaylıkla anlaşılıyor. Ateşi çok dikkatli kontrol ederek kap haline getirecekleri kütüğü yakarak oyuyorlardı. Sonra bu her işin ehli kadınlar ateşi çekip kabın içini ottan yaptıkları süpürgelerle temizliyorlardı. Çakmak taşından kendi yaptıkları bir kazıma aletiyle ağacın temiz yüzeyi ortaya çıkana dek kömürleşmiş kısımları kazıyorlardı. Oyuntuya istenen biçim verilinceye dek yakma ve kazıma işlemleri tekrarlanıyordu. Kap tamamdı artık. Et hazırlanıp taşlar ısıtıldıktan sonra ailenin yemeği kaynatılabilirdi. Op.cit. Bu harikulade dönüşümle normal olarak ateş tarafından yok edilen bir madde olan ağaç, ateş üzerinde yemek pişirmek için kullanılan bir kap haline geliyordu. Yiyecek ikmalini denetim altına alma mücadelesinden doğan kadın işleri çok geçmeden bu sınırlı kapsamın dışına çıktı. Bir ihtiyaç karşılanınca yeni bir ihtiyaç ortaya çıkıyor ve bunlar da giderek yeni ürünler ve yeni ihtiyaçlar zinciri içinde gideriliyorlardı. İşte bu yeni ihtiyaç ve yeni ürün üretimi içinde kadınlar gelecekteki daha yüksek kültürün temellerini attılar. Bilim kadınların çalışmalarının yanı sıra ortaya çıktı. Gordon Child, unu ekmeğe dönüştürmenin birbiriyle bağlantılı birçok keşfin yanı sıra biyokimya bilgisini ve mikroorganizmanın yani mayanın kullanımını gerektirdiğine işaret etmektedir. Ekmeğin üretilmesini sağlayan aynı biyokimya bilgisi ilk mayalı içkilerin de üretimine yol açmıştır. Child, çömlekçi için gerekli kimya bilgisinin, ip eğirmek için gerekli fizik bilgisinin, dokuma tezgahı için gerekli mekanik bilgisinin ve keten ve pamuklu için gerekli botanik bilgisinin kadınlara atfedilmesi gerektiğini belirtmektedir. İpten dokumaya. İp yapmak çok basit bir iş gibi görünebilir ama bu iş büyük bir dokuma sanayinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanacak bir dizi sanayinin düpedüz başlangıcıydı. İp yapımı bile yalnızca el becerisi değil, aynı zamanda kullanılacak malzemenin seçimi, işlenmesi ve biçimlendirilmesi konusunda bilgi gerektirir. Chappell ve Cohn şöyle yazıyorlar. Bilinen tüm insanlar ister alete sap bağlamak, tavşan ağı ya da file yapmak için olsun, isterse boyunlarına süs asmak için olsun ipi şöyle ya da böyle kullanmışlardır. Eskimolarda olduğu gibi hayvan postlarının çokça kullanıldığı yerlerde ip olarak deriden ya da hayvan sinirlerinden kesilen ince şeritler kullanılırdı. Az hayvan postu kullanan ve ormanlarda yaşayan insanlar ise Hint kamışı, amber çiçeği, lif ve ladin kökü gibi kullanmadan önce ikinci bir işlemden geçirmeye gerek olmayan bitki lifleri kullanırlardı. Başka liflerse kısa olduğundan uzun sicim ya da iplik haline getirmek için büküm yapmayı gerektirir. Op.cilt. Örme tekniği sepetçiliğin doğmasına yol açtı. Yerine göre bu sepetler ağaç kabuğu, ot, deri ve köklerden yapılıyordu. Bazıları örülerek, bazıları dikilerek yapılıyordu. Sepetler ve diğer dokuma eşyalar muazzam bir çeşitlilik gösterir. Robert H. Lowy bunların bazılarını şöyle sıralamaktadır. Yük taşıma sepetleri, su şişeleri, yayvan tabaklar, kavurma kapları, kalkanlar Kongo'da. Şapka ve beşikler Kaliforniya'da. Yelpazeler, sırt çantaları, yer hasırları, el çantaları, kutular, balık sepetleri ve benzeri. Bu sepetlerin bazıları öylesine sıkı örülmüşlerdi ki, su geçirmezler ve yemek pişirmek ve yemeği muhafaza etmek için kullanılırlar. An Introduction to Social Anthropology. Toplumsal antropolojiye giriş. Birit Fault'ın yazdığına göre bazılarında da öylesine ince bir işçilik vardır ki modern makinelerle aynısını yapmak mümkün değildir. İlkel kadın tarafından ağaç kabuğu ve ot liflerinden yapılan örgüler öylesine güzeldir ki elindeki makine kaynaklarına rağmen günümüz insanı tarafından taklit edilemezler. Şu Panama şapkaları denen ve en kalitelileri ezilip buruşturulduktan sonra bir yüzükten geçirilebilen şapkalar herkesin bildiği bir örnektir. The Mothers, analar. Bu işte kadınlar doğanın kendilerine vermiş olduğu tüm kaynakları kullandılar. Hindistan cevizi bulunabilen yerlerde bunların dış kabuklarından çok üstün nitelikte ip yapıldı. Filipinler'de yenmeyen bir muz türü ip yapımı ve dokumacılıkta kullanılan ünlü Manila kenevirinin yapımı için kullanıldı. Polinezya'da kağıt dutu ağacı kabuğu için yetiştirildi. Ağacın kabuğu kadınlar tarafından dövüldükten sonra kumaş haline getiriliyor. Bundan da erkek ve kadın gömlekleri, çantalar, kayışlar ve benzeri yapılıyordu. Tekstil sanayi büyük tarım devrimiyle doğdu. Bu karmaşık sanayi kadınların gerek tarım, gerekse sanayi alanında öğrendikleri tekniklerin bir araya gelmesiyle oluştu. Gordon Childon yazdığı gibi, tekstil sanayi yalnızca keten, pamuk ve yün gibi maddeler konusunda özel bir bilgi değil, özel hayvanların yetiştirilmesi ve özel bitkilerin ekilmesi bilgisini de içerir. Kendini yaratan insan. Bir tekstil sanayi bunun ötesinde yüksek derecede bir mekanik ve teknik beceri ve birbiriyle bağlantılı bir dizi keşfi gerektirir. Böyle bir sanayinin gelişmesi için Child şunları yazmaktadır. Başka bir buluşlar ve keşifler kompleksi gereklidir. Daha gelişkin bilimsel bulgular pratik olarak uygulanmalıdır. Bu gerekli keşifler içinde eğirme için bir alet çok önemlidir. En önemlisi bir dokuma tezgahıdır. Dokuma tezgahı oldukça gelişmiş bir makinedir. Burada anlatamayacağımız kadar karmaşıktır. Kullanılması da kendisi kadar karmaşıktır. dokuma tezgahının keşfi insan dehasının en büyük başarılarından biridir. Yaratıcılarının adları bilinmemektedir ama insanlığın bilgi dağarcığına esaslı bir katkıda bulunmuşlardır. İbit. Avcılık yiyecek miktarını arttırmasının yanı sıra insanlığın gelişiminde çok önemli bir unsurdu. Düzenli bir avda erkekler diğer erkeklerle işbirliği yapmak zorundaydılar ki bu rekabetçi mücadelenin bir kural olduğu hayvan dünyasında hiç bilinmeyen bir şeydi. Bu konuda Schappel ve Cohn şöyle yazıyorlar. Avlanma vücut ve beyin için iyi bir egzersizdir. Kendi kendini denetleyebilme, işbirliği, temkinli saldırı, zeka ve yaratıcılık, yüksek düzeyde el becerisi gibi özellikleri harekete geçirir ve bu özellikleri öne çıkarmış da olabilir. İnsanoğlu için oluşma döneminde avcılıktan daha iyi bir okul düşünülemezdi. Op.cit. Dericiler. Bununla birlikte avcılık erkeklerin işi olduğundan tarihçiler avcılığı gerektiğinden fazla yüceltmeye eğilimlidirler. Tabii ki erkekler avlanma yoluyla yiyecek ikmaline katkıda bulunuyorlardı. Ama yiyeceği hazırlayıp saklayan ve hayvanlardan elde edilen yan ürünleri kendi çalışma alanlarında kullanıma sokanlar kadınlardı. Hayvan postlarını tabaklama ve koruma tekniklerini geliştirenler ve koca deri yapım sanayini bulanlar kadınlardı. Deri yapımı uzun, güç ve karmaşık bir işlemdir. Lovi bu işin Tierra del Fuego'da yaşayan ona kadınlarınca hala uygulanmakta olan en ilk biçimini betimlemektedir. Avcılar bir guanaco derisiyle geri döndüklerinde kadın Lovi'nin anlatımıyla sert postun üzerine diz çöker ve büyük bir çabayla yağ dokusunu ve altındaki saydam tabakayı kuvars bıçağıyla kazır. Bir süre sonra deriyi yer yer yumruklarıyla yoğurur ve sık sık dişlerini de kullanarak derinin bütün yüzeyini yumuşatıncaya dek bu işi sürdürür. Postun kılları da çıkarılacaksa bu işte aynı bıçakla yapılır. Op.cit. Lovi'nin sözünü ettiği kazıyıcı, kazma sopasının yanı sıra insanlığın en eski iki aletinden biridir. Bitki toplamada ve daha sonra tarımda kullanılan tahta sopasıyla yan yana bir biçimde, yapım işlerinde kullanılan yontulmuş taş, kazıyıcı ya da yumruk baltası ortaya çıktı. Bu konuda Brit Fault şunları yazıyor. Tarih öncesi aletlerinin çok büyük bir bölümünü oluşturan kazıyıcılar kadınlar tarafından yapılmış ve kullanılmıştır. Bu kazıyıcıların kullanılıp kullanılmadığı konusunda büyük tartışmalar olmuştur. Suskun bir şüphecilikle karşılama noktasına kadar götürülen bir gerçekte günümüz Eskimo kadınlarının buzul çağının çakıl yığınları arasında Avrupalı kız kardeşlerinin bol miktarda bırakıp gitmiş oldukları aletlerin aynısını kullanıyor olmalarıdır. Eskimo kadınlarının kazıyıcıları ve bıçakları çoğun kemikten saplara özenle ve hatta sanatsal bir tarzda takılmıştır.